Yani düşünceyi tam, düşüncenin içeriğine değil de biçimiyle ilgili. Düşüncenin biçimi, hangi biçimleri izlersek doğru varabiliriz gibi. Ama içeriğini yok sayıyor Tasım. Yani Aristoteles değil mi? İçeriksiz. İçeriğiyle ilgilenmiyor.
Ama içerik olmadan o Tasım olur mu?
İçerik var ama.
İçerik biraz var ama her defa her zamanda.
Evet. Yani öyle bir biçimsel bir esneklik var ki ona kullanan mutlaka ispatladığını kabul ediyor karşı tarafa. Yani tanıtlama aracı olarak kullanılıyor Tasım. Ve içerik çok şey olduğu için, gevşek olduğu için ya da içerik izlenmediği için tanıtlamayı biçim yapıyor. Yani biçim bir vargı eğer öncüllere dayandırılıyorsa ya da işte iki öncüle dayandırılıyorsa o zaman o doğru kabul ediliyor. Bütün insanlar ölür. O Sokrates insanları ölse Sokrates de ölür. Bu tanıtlamayı kimse kıramaz. Tanıtlama için kullanılıyor Tasım değil mi? Tasım onun için kullanılıyor.
Yani ustal olması gerekiyor.
Çünkü yargıda şey yapıyorsun. A, B'dir diyorsun. Özne yüklendir. Özne yüklendir. Kesip atıyorsun. Ya değilse.
Şey yok orada. Yani hemen yok.
Yok. Çünkü özne yüklem bağlantısı şey gibi, içeriğini düşünürsek bir şeyin herhangi bir belirlenimini o şeye yüklemek, ilintilemek diyor Hegel. Yani orada...
Ama zorunlu bir yoldan olmalı. Bir de böyle bir şey var.
Tabii, yani işte zorunlu nasıl oluyor onu göstermeye çalışıyor Hegel zaten. Yani yargı ve tasım, kavram... Kavram yalın, kavramda bir devrim yok. Yargıda ve tasımda devrim var. Ya da özne yüklem bağlantısı var ve tasımda da öncüller ve vargı arasındaki bağlantı var. Yani şimdi bunun interneti bir kurcalayın. Hiç gördüğüm yazılardan hiçbiri şeyi Hegel'in gördüğü şeyi görmüyorlar. Evet, alıyor şeyi tasımı. Yargı üzerine Wikipedia'ya baktım. Neredeyse yarım sayfa falan kısacık bir yazı var. Yani yargı kafalarına bile girmiyor. Henüz o konularda çalıştıklarını sananların, tasımcıların ise yargıyla hiçbir işleri yok. Onlar yargıyı verili olarak alıyorlar ya da önermeyi ve tasımlarla ilgileniyorlar. Yani onlar nereden geliyor, nasıl çıkarsanıyor falan. Hegel bir yerde burada alay ediyor. Yani şeyde diyor, bu mantık kitaplarında diyor, hiç olmazsa diyor, tekil evrenseldir ya da özne yüklemdir falan, onun diyor sözün edilmesini bekleriz diyor, o bile yok diyor. Yani bunlar gerçekten yani çok acıklı bir durumda görgül bilinç, pozitif bilinç. Ne yaptığı konusunda hiçbir kavrayışı yok, hiçbir bilgisi yok. Tamamen şey gibi, böyle bir kukla gibi.
Dil bilgisi üzerinden
ipleri çekiyor, o ipleri kimin çektiğini ya da niye çekildiğini falan merak bile etmiyor. Yani sanıyor ki o ipler onun elinde. Nasıl?
Dil bilgisi üzerinden daha çok anlıyor galiba o bilinç.
Gramer gibi.
Evet, gramer olarak.
O zaman gramere benzer dil bilgisi. Yani evet, şey gibi, çocuklar gibi işte. Yani dil bilgisine dayandırdığı zaman en temelde de...
Ya da işte o şey gibi...
Mantık yama yaptığı
o
şey.
O atomuzların yaptığı kümeler üzerinden anlayabilmek. Evrenseli tümel, tikeli de işte evet. Bir alt küme gibi düşünerek kişiler evet. Kurmak. O onun üyesi ise evet. Demek ki Sokrat'ta yani büyük küme eğer ölümlükse... Evet. İnsanlar düşüyorsa kapsar filan ilişkiler içerisinde kurmak, o mantık ilişkisini.
İşte o mantığın bilinci yok. Yani mantığın kullanımı var ama bilinci yok. Doğa bilincini özenliyor. Yani düşünüyor, çıkarsamalar yapıyor, kavramları hepsini kullanıyor ama onların gerçeğini bilmiyor, onların doğasını, özünü bilmiyor. Tasım yapıyor ama nasıl yapıyor? Tasım nereden? Mesela tasımın, yani felsefede diyoruz ya da bilgide her şey çıkarsanmış, tanıtlanmış olmalıdır. Şimdi tasım diye bir şey alınıyorsa...
O zaman ona tasım deniyor mu peki?
Nasıl?
Yani ussal değil ama yine de tasım mı diyoruz?
Ussal, tabii biçim olarak ussal. Kullanan doğru kullanıyor. Bir çocuk da kullansa doğru kullanıyor. Dolayısıyla bir usun bütün işlevleri gibi bilinçsiz. Yani mantık... ya Hegel örnek veriyor ya, nasıl mide fizyoloji bilmesek de sindirim yaparsa... düşünce de mantığını bilmeden, yani özünü bilmeden düşünebilir. Ama yani biz optik
ama yine de ona tasım diyoruz.
Ama işte
yani,
sindirimi nasıl...
Ölçüsü de olsa yine bunun adı tasım.
Biçim olarak tasım. Çünkü biçim olarak diyor ki işte birinci öncül budur, ikinci öncül budur, vargı budur.
Yani tasım yargılardan oluşur. İşte evet. Birinci yargı budur. O yargılar kendi için var gibi konuluyor.
Evet.
Birbirini takip eden bir şey vardır. Ama Hegel bunu
yani o yapıyı kullanıyor doğal bilinç. Doğru kullanıyor. Çocuk da doğru kullanır. Yani birisi yargıda bulunduğu zaman ona yargı demesi şart değil ama yani işte bu çiçek kırmızıdır dediği zaman bir çocuk bir yargıda bulunmuş oluyor ya da bir önerme bildirmiş oluyor. Onu ne önerme ya da ne de yargı olduğunu bilmesi gerekmiyor. Onların mantığını da bilmesi gerekmiyor ama onu yapabiliyor. Yani bu logos ya da bu ussal yeti enteresan bir şey. Herkeste var. Ve mükemmel bir yeti. Kimse de geri ya da eksik değil. Herkes de tam olarak var. Dört dörtlük var. Ve dört dörtlük de işliyor. Yani hangi insan devleti anlamıyor ya da yasayı anlamıyor? Şey olarak, semantik olarak en azından, kavramsal olarak belki anlamıyor diye dememiz gerekiyor özellikle. Ama devletin ne olduğunu, tasarım olarak herkes biliyor. Yasanın ne olduğunu, bilimin ne olduğunu. Yani pozitivist bilimi devirirken yaptığı şey bilim diyor. Devrilmiş bilime, yani gerçekliğe ulaşamayan, evrensele ulaşamayan olasılık düzenindeki tasarımsal şeye de bilim ya da ona, özellikle ona bilim diyor. Çünkü yanlışlanabilir olmayı koşulu getiriyor falan. Yani biz homo sapiens'e onda bütün ussal yetiler işliyor.
Pardon, açmamışım, açayım mı?
Aç, tamam. Yani arada şey, herkesin şeyini...
Cam kapatabilir miyim? Yani temiz hava geliyor da hani...
Cam kapalı zaten. Kapı açık olsa burası gürültüden şey olmaz.
Yani hava geliyor.
Duramayız burada gürültüden. Baştan mı alıyorsun? Evet. Cam sohbetiyle açılış yapmayalım. Şimdi o zaman... ilk önce soruyu bir daha alalım, o soruya dönelim. Evet. Oluyor değil mi? Soruyor.
Evet.
Mine soruyordu.
Mine ne sormuştum?
Ha. Yani ussal olmasa da tasım mı diyoruz yapılana?
Biraz soruyu aç. Biraz daha ayrıntılı.
Yani tasımın mantıksal olması gerekiyor mu? Yani evet. Mantıksal olmasa da yine ona tasım mı diyoruz?
Evet. Örneğin nasıl olabilir? Yani tasımın mantıksal olması ne anlama gelecek?
Yani mutlaka ussal olmadan da mesela içeriğini bilmeden bir tasım yapıyoruz. Ama yanlış da olabilir diyoruz. Yani yine de buna tasım diyebiliyoruz.
Biraz daha örnek, yani bir örnek verebilirsin. Yani soruyu açmak önemli.
Yani düşünceleri birleştirip bir yargı yapıyoruz. Ama yargımız yanlış olabiliyor.
Bizim için bile bile yanlış yargı yapmayız. Yani yargının yanlış olması diye bir şey söz konusu değil aslında. Çünkü yargının biçimi özne ve yüklem bağlantısı olacak ve özne ve yüklem bağlantısı biçimsel olarak hiçbir zaman yanlış olamaz. İçerikte örneğin birisi bir güle, kırmızı bir güle bu gül mavidir derse o renk körüdür. O da yanlış yapmıyordur. Yani yanlış yapmak neredeyse olanaksız ya da şey... Yani yanlış yapılamaz gibi görünüyor. Çünkü bir şeye, o şeyde olmayan bir özelliği yüklemek, imgelem, örneğin işte bu cisim şeyden geldi diyelim, başka bir yıldızdan geldi diye düşünüyorsa birisi, ya onu imgelem yoluyla düşünüyordur ya da bir tahmini vardır. Yani hipotetik şey var, öne sürümlü yargılar var. Öne sürümlü yargıda her şeyi öne sürebilirsin, her şeyi. Yargının zayıflığı bir yerde orada. Yani her bağlantıyı kabul ediyor biçimsel olarak. Ve içerik orada. Problem. Asıl problem olan içerik. Ama burada mantıksal biçimi incelediğimiz için orada kalıyoruz. Yani
orada
bu biraz senin sorunu daha iyi formüle edebilirsen güzel bir şey çıkabilir diye düşünüyorum ama tekrar dönebiliriz ona. Yani şimdi biçimle ilgileniyoruz. Mantığın, yani yargının biçimi ve tasımın biçimi. Kavramın kendisi de biçimde. Biçim derken belirlenimi anlayacağız. Şeyi anlamayacağız. İçerikle ilgisiz olan anlak biçimine değil. Yani şimdi şey bu kavram yargı ve tasım bağlantısını kolaylaştıracak ya da problem olmaktan çıkaracak olan çözümü şey yapalım, onu konuşalım. Olur mu? Yani şeyi kabul ediyoruz, görürüz daha doğrusu. Sıradan mantıkçılar, diyalektiği bilmeyen, kurgu düşünceyi bilmeyen, onu dikkate almayan mantıkçılar ne yapıyorlar? Tasımların listesini yapıyorlar. Tasımla yargı arasındaki bağlantıyı sorgulamıyorlar. Dolayısıyla tasımın nereden geldiği konusunda hiçbir şey sormuyorlar. Yani şey gibi bir güneşi görüp ondan sonra onun varlığını da kabul edip onun kökenini sorgulamamak gibi bir şey. Tasımcıların, biçimsel mantıkçıların şeyleri bu, yaptıkları bu. Yani var tasım, öyleyse ben ona bakarım, güneşi inceler gibi tasımı da inceleyebilirim ve ama tasım nereden geliyor, nasıl ortaya çıkıyor? Tasım o beni ilgilendirmiyor diyor şey, sıradan mantıkçı.
Tasım keyfi bir şeymiş gibi, yani evet. Biz onu da isteyerek yapıyormuşuz yani gibi bir şey.
Öyleyse öyle de sanıyor, öyle de sanabilir. Hegel ona karşı da bir şeyler söylüyor. Yani tasımı diyor biz yapmayız diyor. Yani bizim yaptığımız ve öznel olduğunu düşünenler de var demek ki onlara karşı söylüyor. Tasımın kökenini, çıkarsamasını, tanıtamasını hiç umursamıyorlar. Bizi ilgilendirmez diyorlar açıkça. Bakın bütün mantık kitaplarında o bir formal mantık, sembolik mantık vesaire. Onların hiçbiri düşüncenin temel işleyişi konusunda bir merak duygusu bile göstermiyor. Yargının ne olduğu konusunda da aynı suskunluk var ve dediğim gibi yargı çok önemli bir şey, anlaşılması gereken bir şey. Bakın Wikipedia'ya en güdük maddelerden birisi. Şeyde başka yerlerde de yok gibi. Başka çünkü Hegel'i henüz okumuyorlar. En azından okumaya başlananlar da buralara kadar gelmiş değiller ve öyle kalıyor. Şimdi kavramı geçen hafta tekrar inceledik. Yani ses kayıtları gerçekten işe yarayacak. O çünkü onun önemini, derecesini anlayabilmek çok belirleyici. Kavramı iyi anlarsak yargıyı ve tasımı kolay çözebileceğiz. Kavram anlamak için de kavram şimdi doğal bilinç geçen hafta bir arkadaşımız şey dedi evrenselin oluşumunu açıklamak için işte dedi, tek tek şeylerde dedi ortak olan şey özellik yakalanır o evrenseldir. Yani şimdi bu bir felsefede en kötü şeylerden birisi. Potlardan birisi. Yani bunu öğrenmek için çocuk olmak da yeterli. O felsefe okumaya da gerek yok. Hegel evrenseli ya da kavramın ilk biçimi olan, evrensel kavramın ilk biçimi biliyorsun, tözden çıkartıyor. Yani öz bölümünden sonra kavrama geçiş yapıyor. Ve şimdi en azından evrenselin böyle tekillerde ortak olan falan diye anlaşılması yani o dışsal bir gözlem ve o herhangi bir felsefi çaba falan da gerektirmiyor. Yani bir çocuk kırmızı çiçekler gösterirsen değişik tonlarda da olsa, değişik türlerde de olsa onların hepsinin ortak yanının kırmızılık olduğunu ya da çiçek olma olduğunu falan ya da bunları bilebilir. Yani şimdi evrensel kavramın karakterini anlamak tasım, yargı ve tasım için önemli. Çünkü tasım kavramın ve yargının birliği diyor. Onu da açıklıyor aslında. Özellikle şey güzel, ansiklopedi güzel. Yani küçük mantıktaki özetleme ve ana hatlarda verme yöntemi şeyden daha iyi. Büyük mantıktan. Yani büyük mantık burada özetleniyor ama büyük mantıkta o kadar çok şey var ki, genişleme var ki, o kadar çok ayrıntı var ki
bütün kaçabiliyor orada.
Yani ormanı görüyoruz devamlı olarak. Orada bütün var. Ağaçlar nerede? Ormanda ağaçlar görünmüyor. Sadece yapraklar görünüyor yani. O yüzden burada şey gibi daha ana hatlarda ve daha kolay gibi görünüyor. Şimdi yargı kavramı kavramın evrensel onun çıkarsamasına girmiyor. Hegel onu büyük mantıkta bir kez daha veriyor. Tözden geçiş yaptıktan sonra kavram bölümüne girdiği zaman evrenselin tözden nasıl çıktığını bir kere daha özetliyor. Yani orada o çıkarsamayı belki ileride tekrar ele alırız. Aslında onu çok iyi anlamamız önemli ama gerçekten kolay değil. Yani çünkü tözde zorunluk varken kavramda özgürlükten söz ediyor. Başka faktörleri de var. Yani o çıkarsamayı mantıklı kılmaya çalışıyor ve okuyanı hiç olmazsa doğruluğu konusunda güvendirmeye çalışıyor. Ama çok kolay açıklanacak bir şey değil. Yani tözden kavrama geçmek, evrensele geçmek değil mi? Ne kadar farklı şeyler. Yani tözden kavrama geçiyor. Tözden kavrama geçmek bile belki biraz daha anlaşılabilir gibi görünüyor ama Hegel evrenseli şeyden çıkarıyor, tözden çıkarıyor. Daha doğrusu şeyden çıkartıyor bir bakıma, etkileşim kavramından çıkartıyor.
Ama töz ya da etkileşim zaten özün kendini ortadan kaldırmak kapısı olduğu için o tutarlı bir şey aslında yani, değil mi?
Evet.
Yani etkileşimde öz kendini aslında ortadan kaldırıyor.
Etkileşim kavramı şey olabilir, pek çok kişiye yabancı gelebilir. O yüzden onlara tekrar girmeyelim. Çıkarsa, dediğim gibi ileride gireceğiz tekrar. Yani önemli bir problem, kavrama ya da evrensele geçiş. Evrensel nereden geliyor? Yani duydum, sen de duydun. Evrensel şeyden geliyor, tekillerden geliyor falan, tümel oluyor. Tekiller bir anda tümel. Yani bu felsefe değil. Evrensel nasıl geldi? Ona, şimdi evrensel geldi elimizde. Evrensel nedir? Kavram. Kavramın en yalın biçimi kendiyle bağıntı var mı orada? Yani kendiyle bağıntı varsa bitip kendi için varlık gibi bir şey var diyeceğiz. Evrensel, kendiyle bağıntı var diyeceğiz çünkü evrensel henüz tikellerle, tikelleşmesiyle ya da bireylerle, tekillerle ilişkisini göstermiyor. Onlardan soyutlama içinde alınabiliyor. O zaman allak evrenseli oluyor ve o kötüye kullanılabiliyor. Şimdi Hegel'in kavramı çözümlerken en galiba vurgulamaya çalıştığı nokta o üç momentin birbirine eşit olması. Yani daha önceki belirli aşamalarda böyle bir şey yok. Mesela nedensellik de diyelim, neden ve etki aldığımız zaman neden ve etki arasındaki bağlantı şey gibi değil. Evrensel ve tekil gibi ya da tikel, yani kavram kapıları gibi değil, özün kapıları arasındaki bağlantı. Kavram kapıları tam bir saydamlık gösteriyor diyor, tam bir eşitlik, özdeşlik gösteriyor ve evrensel ve tekil şey gibi, birbiriyle aynı, birbirine çakışıyor. Bunu nasıl ayırt? Tekil etki ve neden ve etkide öyle bir şey yok, saydamlık yok. Belki daha iyi anlatılabilir.
Yani, saydamlıktan kasıt?
Neden ve etki birbirlerine ne karşı duran ve bu karşı durmalarını koruyan şeyler olarak varlıklarını sürdürüyorlar, belki doğru bir şey olmayacak ama şeyde tekil, tikel ve evrenselde her an elimizden kayan şeyler, yani tekil olarak varsaydığımız bir şey aynı zamanda evrensel olan, aynı zamanda tikel olan.
Evet. Yani onlar tekrar döneceğiz. Ya şeye bağlı bu, biraz daha ilerlememize bağlı aslında. Şimdi kavramların, kavram momentlerinin, evrenselin, tikelin ve tekilin bu bağlantıları ve yani kavram dediğimiz zaman üçünü birden düşüneceğiz. Tekili düşüneceğiz. Tekil evrenseli ve tikeli kapsadığı için tekil olabiliyor. Yani yalın olarak mantık şöyleydi. Evrenselle başlıyor kavram çözümlemesi. Evrensel ilkin soyut analitik evrensel olarak alınabilir ama bu anlak mantığı ya da anlayan soyutlama özelliği aslında evrensel tikelle karşıtlık içinde olduğu için ya da kendisi tikel olmadığı için evrensellik karakterini kazanıyor. Kendi kendine kazanmıyor. Tikelleşebileceği, belirleyebileceği için de tekilleri tekillerle evrensel ilişkisi şey gibi, tür ve bireylerin ilişkisi gibi bir bakıma. Yani evrensel kendi karakterini o öteki iki momentte buluyor. Onlarsız evrensel olması olanaklı değil. Evrensel tikelle bir ya da evrenselin belirliliği tikel ve Eğer tikele geçtiysek, evrensel ve tikel önümüzde duruyorsa, onu düşünebiliyorsak, o zaman o ikisinin birliğini düşünmemiz yöntem gereği zaten kolay olan bir şey. Eğer nerede bir ayrım varsa, yapıcı mantığın yapacağı üçüncü adım, biz onun bilincinde olmadan yapacağı üçüncü adım onları sentezlemek. Ama Kant anlamında, Kant'ın anlamında ya da kimyasal anlamında, sentez anlamında değil. Onları bir yapmak. Yani sentez dışsal birleşmeyi anlatıyor, onu sevmiyoruz. Çünkü sentezdeki şeyler, öğeler, yani sodyum ve klor, sentezin dışına çıktıkları zaman da varlar. Ama kurgul birlikteki öğeler, örneğin evrensel ve teki, sodyum klor durumunu düşünürseniz, evet, yani sodyum ve klor tuz olmadan da var olabilirken, evrensel ve tekil, tekil olmaksızın
olabilen şeyler
değiller. Nerede evrensel ve tekil varsa onların birliği de var ve o birlik tekilliği oluşturan şey. Ege'nin mantığı bu. Bu mantık daha başka bir açıklamaya ya da şeye dayanmıyor. Desteğe ya da aklamaya ya da öncüne dayanmıyor. Yani bunu kavramak demek usul son fonksiyonunu yapmak demek. Yani kavramanın kendisi bir yerde, tanıtlamanın kendisiyle aynı şey ve tanıtlamanın tanıtının olmaması gerekir. Tanıtın tanıtı olursa, tanıtlamanın tanıtlaması, bu anlamsız bir şey. Tanıtlama...
Olamaz değil mi yani tanıtlamanın tanıtlanması?
Olamaz yani. O zaman sonuçta gerileme başlar. Çünkü onun da tanıtlanması, onun da tanıtlanması. O zaman o artık tanıtlama abes olur orada. Yani çok saçma bir söz olur. Tanıtlama son noktayı koymak demek ve o olanaklı klasik felsefe için ya da Hegel felsefesi için ya da Aristoteles, Platon, bunlar tanıtlamayı kabul ediyorlar. Yani Hegel'deki anlamda bir tanıtlama bilinci ya da kavrayışı doğmuş şeylerde, daha önceki felsefecilerde sistematik ve tam bir çıkarsama ideali. Hegel o ideali, Platon o ideali koyuyor. Yani Platon'un bir sözü var, çok kısa ve olağanüstü, sonsuz önemi olan, varsayımları yok etmek ya da hipotezleri yok etmek. Değil mi?
Evet.
Şey, yani önemini anlayabiliyoruz. Hegel de tabii ki onu kabul ediyor ve Hegel onu başardığına inanıyor. Yani onun, Hegel'in kendi çalışmasına bakışı şey, yani kuşkulu bir bakış falan değil. Ben bu işi yaptım ve işte size de sunuyorum diye. Şimdi tekil evrenseli ve tikeli kapsıyor. Kavramın özelliği bu ya da kavramın karakteri bu. Üç momenti kendi içinde kapsamak ya da onların diyalektiği diyebiliriz ya da onların birliği diyebiliriz. Kavram bunlarla nasıl oynayabilir, ne yapabilir? Ve onun bu soru, us bunlarla ne yapabilir, us kendisiyle ne yapabilir sorusuyla aynı soru. Ve us şey yapabilir, önce evrensel tikeldir diyebilir, evrensel tekildir diyebilir, ya da tekil evrenseldir, tikel, yani yargı
yapabilir. Yargı da bulunur, ya da yargı.
Şimdi kavram ve yargı arasındaki bağlantı bu. Kavramda bu üç moment bir arada bulunuyor. Bir, saydam. Üçü birlik içinde, hiçbir zaman ayrı değiller. Biz onları mantıksal olarak çözümlerken ya da anlamaya çalışırken ayırıyoruz ve diyoruz ki ya burada evrensel galiba en başta durması gereken, en soyut olabilen ilk kategori. Yani tikelle başlamıyoruz çünkü tikelin evrenseli kapsaması gerektiğini söylediğimiz anda evrenseli öne atmış olacağız zaten yine. Tekil ise diyoruz yani bir bireysel bireyde şeyler olmalı, öteki iki moment olmalı. En azından evrensel olmalı. Evrensel neden ilk?
İlk moment.
Yani dolaysız olan...
Eğer ilk moment doğru, çabuk çözümlememiz doğruysa ve zorunluysa, o zaman yargıyı hemen açıklıyoruz. Çünkü yargı, dikkat ettiyseniz, tekil evrenseldirle başlıyor. Niye tekil en başa geçiyor? Yani niye yargıda biz tikeli ya da evrenseli özne olarak almıyoruz ilkin? Bu soru anlamlı mı?
Evet, çünkü belirliliğini koymuyoruz başlangıçta.
Evet.
Evrensel en ama yüksek yalınlık demiştik.
Yani o yüzden yargıya da evrenselle başlamamız gerekir gibi görünüyor. Niye yargıya da en yalın momentle başlamıyoruz?
Evrenseli yüklüyoruz o tekile. Evet. Tekil evrensel.
O zaman tekili yükleriz. Yani yargıyla başlarız. Örneğin evrensel tikeldir deriz.
Kavramı olgusallaştırıyor yargı. Yani edimsel hale evet. Getiriyor.
Evet.
Ve belirlilik tabii.
Ama niye tekil ilk kategori orada? Yargıdan niçin tekili alıyoruz?
Evrenselin özelliklerini gösterdiği için aslında. Orada çünkü yani tekil evrenseldir demek, tekil orada cümlenin öznesi.
Evet.
Yani
gül kırmızıdır dendiği zaman orada evrensel diye yüklem evrensel. Yani kırmızı evrensel ve gül kırmızıyı kapsıyor. Ama birçok başka birçok evrenseli de kapsıyor ya da başka birçok yüklemi de kapsıyor. Biçimsel olarak ya da mantıksal olarak soru şu. Niye yargı tekili evrensel, tekili özne evrensel yüklem olarak alıyor.
Çünkü yargı.
Evet. Ama neden tekil? Yani evrensel tekildir desem o da yargı. Tikel tekildir desem o da yargı. Niye tekil?
Yani yargı yarılmaktan geliyor. Yani düşüncenin, yani kavramın yarılması zaten. Evrensel
için tekil oluyor.
Bir saniye, şimdi... Dur, sen ondan sonra şey yap. Evet, devam et.
Yani kavramın yarılması yargı.
Tamam, kavramın yarılması, kavramın belirlerini kazanmanız, tikelleşmesi dedik. Ama evet. Kavram tikelleşirken evrenselden başlayarak tikelleşiyor.
Çünkü yargı evrensel ise, olması demek, yani kavramın evrenselliği sonuçta. Evet. Evrensel olması demek, tüm belirlenimlerini kendi içinde toplaması demek.
Evet.
Bu anlamda evrensel ama aynı zamanda da kendi içinde...
Kavram tüm belirlenimleri tikel ve tekil. Hı hı.
Yani evrensel şey. Belirlenim yüklendiğinde başkalaşır demiştik. Evet. O yüzden anlamda
yükleyemiyoruz. Olabilir. Onu yüzeyeceğiz.
Evrensel ama olan...
Soyut, başka bir yanıt var.
Evrensel olan soyut olansa o soyut haliyle onda belirlenecek bir şey yok. Yani onun belirlilik kazanması ancak bir tikel olmasıyla, tikelin de evet. Kendi içinde ayrımlarını koymasıyla, belirliliğini koymasıyla mümkün. Bir şey olmasıyla mümkün.
Yani olamaz mı? Evrensel özlerini yerine geçemez mi? Tüm inekler gece siyahtır mesela. Burada bir
tüm evrensel
var. Tabii. Bu şey yansıma yargısı ve evrensel yargı.
Tekili evrenselin altına alıyor, öyle mi?
Tekili evrenselin altına, derin düşünce yargısında öyle oluyor diyor Hegel. Yani orada evrensel şeyi, o alta alma yargısı diyor. Yani. Ama yine de derin düşünce yargısı ya da dolaysız yargı fark etmiyor. Hepsinde tekille başlarsak onun bir açıklaması olmalı. Neden tekili alıyoruz?
Yani evrenseli yaratan tekil olmuş.
Şimdi bunun mantığını bulmamız gerekiyor. Ve Hegel bunların hepsinin mantığı var ve son derecede yalın. Neden? Çünkü kavramı çözümlediğimiz zaman ulaştığımız basamak tekillik. Ve yargıya geçiş momenti tekilin momenti. Tekilin kendisi. Ve dolayısıyla yargı kavramın ama tekil kavramın bir tekilin bir işlevi olarak görünüyor. Çünkü kendini yarabilecek olan orada ya da kendine ayırabilecek olan şey bütünlük
tekile düşüyor.
Tekil evrenseli ve tikeli kapsıyor kendi içinde. Tekil o ayrımı yapabilir ya da yani daha yalın olarak şöyle düşünebilirsiniz. Dizge çözümlemesinde tekil yargıyı önceleyen şey aşama. Yani belki tam şey değil, yani çok açımlayıcı değil bu söylediğim şeyler. Ama mantıksal olarak ya da bağlantısal olarak en azından çok açık olarak ortada olan şey. Tekil, şimdi en başta söylediğim şeyi kaçırmayalım. Yani bütün kavram, yargı ve tasın mantığı aslında şey, kavramın momentleri arasındaki bir oyun ya da bir ilişki, ilişki şeyi. Etkinliği, öyle diyebiliriz. Kavram alanında önce şey yok, herhangi bir bağlantı yok diye düşünebiliriz. Üçü bir ya da üçünü tek tek düşünebiliriz. Yani evrenseli, tikeli ve tekili. Yargıya geldiğimiz zaman kavramlar arasında şey var, bir oyun başlıyor. Yani iki kavram birbirine oynamaya başlıyor. Özne ve yüklem biçimine giriyor. Koşaç oraya gelmek zorunda. O dir nedense geliyor ve o dir konusunda gel. Yine Asgübe de çok güzel şeyler söylüyor. Olmaz ama yetmiyor mantıksal olarak o açıklama. Yani orada koşaç zorunludur. Koşaç olmazsa özne de olmaz, yüklem de olmaz. Doğru. Doğru mu söyleyebiliriz? Bunun altına imza atabiliriz. Ama imza bir anlam taşımıyor biliyorsun.
Yok ama koşaç yani yüklemsiz hiçbir şey olmaz mı?
Yüklemsiz yani özne olmaz.
Ya da nesnesiz olabilir de yüklemsiz yani herhangi bir şey söyleyeyim, bir şey yapamazsınız.
Yüklem özneye bağlı olan bir şey. Herhangi bir şeyin bir özelliğine yüklem demiyoruz. Yüklem özne bağlantısı olduğu için özneyle bağlı. Yani yüklemi
bir yüklem. Yüklem değilsin yüklem.
Tabii.
Biçimsel olandı da yani birbirlerine muhtaç yani bir şeyi yüklem yapan onun... Bizzat özne, olma, özne evet. Karşısında özne olmasıyla mümkün evet. Olmuş.
Yani nasıl ilinek ve töz birbirinden ayrılamazsa, yani ilinekten söz ettiğin anda onun tözünden de örtük olarak bile olsa söz ediyorsun. Yüklem dediğimiz zaman da burada genel olarak şey, özneyi düşünüyoruz. Yani dilde bunun dışında yüklemi, predicate'i, öznesiz kullanım diye bir şey var mı?
Yani onu... Gramatik olarak saklayabilirsiniz ama.
Yani yüklem her zaman öznenin şeyinde, peşinde. Özne olmadan, yani dedik ya klor, sodyum olmaksızın olabilir. Ama yüklem özne olmaksızın olamaz. O ikisinin birliği önerme, yargı. Şimdi orada yargıda şey görüyoruz. Kavramların üçü değil ama ikisi ilişkiye giriyor. Bu tuhaf. Çok tuhaf bir şey. Niye üçüncü kavram yok? Yani insanlar ömürleri boyunca, yaşamları, bütün yaşamları boyunca özne yüklemdir, özne yüklemdir. Ağzını açtıkları zaman söyledikleri şey ondan başka bir şey değil. Ve bu yargı şey bir, anlamsız bir şey. Yargı gerçek olamaz. Yani yargı niye gerçek olamaz?
Kurgu değil. Yargı...
Her şeyi kabul ediyor. Aslında bunu yani yargı gerçek olamaz derken yargı işin sonu olamaz. Onu demek gerekiyor daha doğru olarak.
İkinci moment olarak.
Yani yargıda tanıtlama yok. O anlamda yargı gerçek olamaz diyoruz. Doğru. Öyle diyebiliriz. O yüzden tasım çıkıyor zaten. Tanıtlama. Yani boş konuşma ya. Şunu tanıtla dediğin zaman tasımı çağırmış oluyorsun. Çünkü yargı bir tanıtlama değil. Yargının tanıtlı, belgitli biçimi var. Ona kısa geçtik ama birkaç kez değindik ve tabii ki herkes okudu. Belgitli yargı ya da tanıtlı yargı denen şey tasımı mimikliyor, tasımı simüle ediyor bir bakıma. Bu böyleyse şudur. Orada bir orta terim, medius terminus fonksiyonu var. Bu ev iyi yapıldığı için iyidir gibi ya da Hegel'in örneklerini hatırlıyor musunuz?
Gaius
var. Nitel şeyde...
Belgitli yargı.
Örnek... Bak şöyle kullanıyor. Bu diyor. Bu ev şu ya da bu yapıda olmakla iyi ya da kötüdür. Yani şu ya da bu yapıda olmakla medius terminus orada.
Öyle
bu ev iyidir demiyor. Bu ev şundan dolayı iyidir diyor. O yargı olmaktan çıkıyor artık aslında. Tanıtlı yargı. Bir tasıma geçiyor.
Şarta bağlıyor orada. Dolayısıyla orta terim,
orta terim geliyor. Öyle diyebiliriz ona. Şimdi yani yargı insan ömründe ne kadar konuşur? 100 bin saat konuşur. O 100 bin saat konuşmanın, o 100 bin saatin 99 bin saati ya da 99.500 saati şeydir, yargıdır. Tek tek yargılardan oluşan bir konuşma etkinliği. Yüzde geri kalan 5 bin saatine
İnsanlık mahvoluyor.
Evet, evet. Ha? Orada yargı bulunmuyor. Gel diyor mesela buyruk. Buyruk vermek bir yargı değil. Silahla selama dur, selamdır. Bu bir şey değil, yargı değil.
Ya da önermelerde bulunuyor.
Önerme de değil o. Yani önerme ve yargıya eşit olarak evet. Alacağız.
Hayır. Ayrıca önermede de bulunabilir ve...
Proposition ya da önerme ya da yargı. Yani o biçim ayırmadım ben evet. Derken. Çünkü önermede de şey var. Özne yüklem yapısı evet. Var. Biçimsel olarak. Önerme şeyde evrensellik kapsamında değişti. Ama yapı olarak, formel olarak çok benziyor. Yani aynı değil miyiz tabi? Ama bu insan aslında o 95 bin saatte tasım da yapıyor. Ama yargılara ayrıştırıldığı için onları da yargı olarak görebiliriz ve yani yargı yapmadan duramıyoruz. Sen iyisin, sen kötüsün. O böyle, şu yani bu bütün bilim kitapları, bütün edebiyat kitapları.
Öyle olmak zorunda mı? Başka
bir yargı.
Ya yani somut bir şey, ya iyi ya da hani hatalı da olsa değil mi bir şey varmak lazım?
Evet. Yani yanlış. Yani ben seni seviyorum demek, bu bile bir önemli.
Yanlış da olsa.
O özne ve ikna bağlantısı orada da var. Sev dediğin zaman önemli oldu.
Sürekli tasımla konuşmak herhalde çok sıkıcı olurdu.
Başka türlüsü olabilir.
Uzun uzun
konuşuyorum. Ama yani tasım, tabii tasım o kadar kolay değil, yargı kadar kolay değil. Yani tasım bir şey aslında, akıllılık, kültür ve gelişmişlik belirtisi. Çünkü sadece yargıda bulunup, bu iyidir, bu kötüdür diyen bir insan olsa olsa despot olabilir. Değil mi? Ve orada bir tanıtlama şey gerektiriyor.
Ya da tasıma gidemeyecek.
Ben böyle diyorsam böyle diyor. Bu despot.
Ya da tasıma gidemeyecek kadar düşünceler yoksa.
Tasım daha modern, daha uygar bir şey. Kültüre ait bir durum ve o yüzden tasım despotizmi önleyecek. Ya da yani despotlar da tasım kullanabilir ama onlar sofist olmak.
Eğer bunu sizin anlattığınız şekilde anlatıyor mu hiç?
Neydi?
Şu anlattığınız şekilde. Anlatmıyor.
Tamamen bunları söylüyor. Sadece farklı terimlerle.
Özetlemiyor böyle.
Tasım kavram ve yargının birliğidir diyor. Burada öyle başlıyor. Aslında bütün bunları okuyup şey yapabilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Anladım. Ve yani ben Hegel'in çıkarsamaları ya da çözümlemeleri üzerine bu şeyleri oturtuyorum. Yani söylediklerimi ona dayandırıyorum. Yani Hegel şey demiyor, insanlar yaşamlarının %95'ini ya da konuşmalarının içeriğinin %95'i yargıdır demiyor, onu ben derim. Belki %94, %93 ya da %98 düzeltme yok. Tasım daha az. Tasım daha az. Yani tasımın daha karmaşık olması, daha ince düşünmeyi gerektiriyor olması, ona daha da yüklü olması, antal olması, ona daha az pratik yapıyor. Yani o zaman şimdi burada yargının kavram fonksiyonu olduğunu gördük mü? Gördük değil mi? İki kavram var orada. Yani her zaman her durumda iki kavram var. Tekil, tikel, evrensel, tekil ya da yani ve bunların biçimsel olarak bunlar arasında her türlü form kombinasyon kuruluyor. Tekil, tikel ve bireysel. Şimdi bir de yargıyı belirleyen içerik var. Aslında Hegel'in yargıyı dörde ayırması ya da üçe ayırması, özü ikiyi bile toplayalım, üçe diyelim. Kavramın mantık, daha önceki varlık ve öz alanlarının karakterine dayandırıyor Hegel ona. Çünkü birinci yargı biçimine dolaysız yargı diyor ya da belirli varlık, nitel yargı, belirli varlık yargısı. İkincisi yargı alanına yansıma yargısı diyor. Orada içerikle ilgili değil yansıma yargısı ve son olarak kavramın yargısı. İçerik, çünkü içerik yargıyı başka bir biçimde etkiliyor. Yani onu da ayırt etmemiz gerekiyor. Şimdi ben ana hatları söylüyorum. Burada belki de çok fazla daha öte ayrıntıya girmeden yargıyı ve tasımı atlayacağız, nesneye geçeceğiz. Ama ana hatlar eğer onları iyi öğrenebilirsek daha sonraki çalışmada tekrar ayrıntıya daha rahat gireriz. O yüzden şimdi en genel şeyi doldur mu?
Peki gerçekten varlık yokluktur dediğimiz zaman
o da bir yargı.
Önemli
ya da yargı.
Ama yani bunu diyor ve orada despotluk yapmıyor sonuçta.
O despotluk işte.
Varlık yokluktur demek despotluk mu?
Tanıtama yok. Yani despotluk şey ferman gibi bir şey. Ferman. Varlık yokluktur diyor.
Ama bunu anlayan bilinç için öyle bir durum sonucu değil. Yani onun buyruk olmadığını
evet.
Görüyoruz. Yani o zaman her zaman
yargı, yargıda bulunmak, zaten yargı dediğimiz zaman Yargıyı hemen bir güce yüklüyoruz. Evet. Başladı mı?
Yok. Biraz ara var mı?
Tamam. 5 dakika. Beş dakika.
Kısa tutalım haberi ya. İkinci bölümde yapalım evet. Onları o zaman.
Tamam. Her disket değiştirirken çay içeriz. Güzel bir nokta. Oradan devam edelim. Yani yargı... Çünkü zaten yargıda bulunmak için despot olmak gerekiyor. Yani yargı... Mahkemeler despot... Evet. Evet, mahkemeler evet. Despot değil. Ama yargıya... Yargı bir gücü...
Bir güç var, bir kuvvet var.
Evet, o güç meşru olabilir de olmuyor. Ama güç var. O yüzden evet. Ben despot yerine güç desem daha uygun, daha uygun olacaktı. Ama... Despot da olabilir.
O yargıda bulunan son hesapta yine bir evrenseli temsil elbette ederek yani. O gücü kullanıyor. Tabii. Yani evet. Her durumda evrensel işin içine
yani orada giriyor. Orada da özne yüklem var evet. Yani.
Açık açık bak sadece. Ama senin
ortasına vurdun. Bak. Bu başına bak. Şey nasıl cevap verdin lan? Erdoğan ne oldu? Sen işte torundan bahsediyorsun ne bir şey.
Çok yargı.
Ne yaptın?
Var niçin
geçen işte duyuyordu durmuyor. Dede diyor başkanım. Kovalar mı çıkıyorsun kuma bağlarına? Her yerden
çıkıyor.
Bir gün yani mü? Benim kişi gömleğimin ceketimi geçiriyor evde ne varsa montumu getiriyor. Kapıyı açıyor.
Hadi yürü. Reis yargı yönsürüyor dedi peki. Nasıl geçiriyor?
Ama iyi bak geçiriyor. Kavram dedi. Çok iyi bak geçiriyor.
Kavram dedi. Çekim de sonlanıyor.
Dolayısıyla bir yere gidiyoruz, bir kere yere geçtiğimizde. Kendi yemem beraber geliyor. Sokakta gidip sıçlıyor, bir kere geliyor, bir kere
yapıyor.
Öyle bir şey demeye hakkı yok. Hiç hakkı yok. Biz onu bıraksak hayat uçarız. İşten çıkmak zorunda kalır.
Yani şey yok, zaten
yorum. Beni söylüyor aslında. Bilmiyorum tabii. Zaten bizim fazla kalıyor. Çocuğa bağır, şey asyanlı da soruyor. Diyor zaten, siz olmasın ben bunu bakamam diyor. Yok, bu sabır da değil.
Alıştı.
En son konu çarptırsın ve aslında belki en iyisi bu.
Ama aynı şeyleri tekrarlıyor mu? Yani üçteki ritmi tekrarlıyor mu? Ben
benziyor. Ama bak bunu ben dinlemiştim.
Neyse ben dinledim.
Kulak kopya verebilir misin?
Hayır, yani gene de ama çok güzel kalitesi. Nereden aldın?
Tamam.
yaptırırlardı sana ya da onu yedin.
Hayır hocam. İçeceğim ama. Siz dediniz ki, bir yargı tabii ki şeyde, oluşta tasıma uyuyor diye düşünce değil bu arada.
Doğru yanlış neyle ilgilenmiyor? Biçimin doğruluğundan.
Evet, biçimin doğruluğundan bahsediyor. He.
Ustam deyince hemen yanlış kasım. Ama yanlış kasım örnekleri var kitapta işte. Gök cisimlerinde insanlar vardır. Aynı bir gök cisimdir. Orada da insan vardır. Bence böyle bir soru.
Yani yanlış bağlantı.
Yanlış. Ha. Yani ustal olmayan bir şey yani.
Yani dışsal olarak şey yapmamışlardım, şey olarak baktığında, yani şekil olarak, biçim olarak baktığında tamam doğru ama içeriğine baktığında...
Doğru, içerik önemli. Yani. Ben şey, hemen muhtasar şeyle baktım demek derdim. Sen de unutmuşum ya, aslında biliyorum. Özet olan, kısaca. Özetlenmiş anlamına.
Hulasa.
Gelir, hulasa anlamına geliyormuş.
Niye, ne alaka orada?
Çünkü bu aylık şeyi işte bütün şeylerin özetini sonuçlarla yazıyorsunuz oraya. Personel ne kadar verildiği tüm mesela kişilerin şeyini 300 kişi çalışıyorsunuz. Onların şeyleri, yani topluyorsunuz, topluca oraya yazıyorsunuz. Ben bana da toplayıp oraya yazıyorsunuz. Alkatınızda bunaltınız, bilmemenizi verdiğinizde bunaltınız, kodajını topluyorsunuz, oraya yazıyorsunuz. Hepiniz çalışıyor, topluyorsunuz, onu yazıyorsunuz ve işte öyle, bana öyle
demiştim. Senin kocan geçiyor mu?
Yok. Artı bitirdi.
İçmiyor ama aklından da çıkmıyor herhalde.
Evet, o bir müddet sürer artık da. Ama kararlı bu sefer.
Ay.
Siz hiç mantık okudunuz mu okulda? Lisede falan. Yani çok kısa. Dersin şeyi gibi okuduk lisede. Bir şey okuyorduk işte o P, S, Q sembolik mantık var ya onu gösteriyorduk. Tabii P, S, Q bilmem ne. İşte. Öyleyse bilmem ne falan diye. Ama yani çok az böyle nedense çok kısa bir tek haftada tek dersi falan öyle bir şey olarak okuduk. Siyahlık ne mesela? Hiç bana bir şey yapmıyor, çağrıştırmıyor. Nedir? Hani bir yanına bakayım diyorum ama hiçbir yanı bana bir...
Çağrıştırmaz tabii, aptalca yapın. Hiçbir şey değil
mi? Güzellik yansıtmıyor yani. koskocaman yani. Tuvale yani, bilmem ne de yazık yani.
Bu ne yazık ya?
Ne yaptınız, bayram nasıl geçti?
Aa, bayram vardı değil mi?
Bayram vardı, evet.
Hiçbir şey yapmayınca anlamıyorsun sen.
Vallahi.
Bol bol çikolata yedim. Bu kadar. Badem, çikolata, dereşe.
El öpmeye gittiniz mi yoksa geldiler mi?
Bize geliyorlar. Bu saatten sonra. Bir bayram daha var iki ay sonra.
Evet. Kaç gün sürüyor acaba?
Dört mü?
Hayır de, yani dört de yani ha. İlavesi hmm. Yok mu dedim.
Ne?
Kurban bayramı.
Ne güne gidiyor acaba?
Çok tatlı.
Pazartesiye geldi mi iyi olur. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe.
Yok öyle gelmiyor.
Gelmiyor. Tabii sen de bir sizliğe sorun.
Ne zaman taşınmış olursunuz?
15 gün.
Biter mi 15 gün?
Biter. Nereye taşınmıyor?
Yine şimdi bu görevi biraz Kadıköy tarafı gibi.
Yani gene şu halde,
yine şu halde.
Felsefe kitabı yazıyor.
Ama ne?
Ona da vardık. O da yine vardı ayrı ayrı anlatıyor. Önce olarak ise ona vardı anlatıyor.
Heidegger.
Hiç Heidegger'le alakası yok. Heidegger'ini okumadım.
Öyle mi? O da orada diyor.
Orada diyor. Zaten Dasein'in anlamı da orada demek. Orası demek, orada. Dasein bir varlık demek değil. Oradaki varlık. Onu iki yerde, onu yazıyor. 25 sayfa falan oldu.
Belirli varlık değil mi diyorsun?
Ya Dasein anlamı zaten belirli varlık demek değil ki.
Ne?
Almanca Dasein varlık demek. Da orası demek. Orada, orası, orada, orada, burası. Dasein dediğin zaman da çıkan Türkçe karşılığı orada varlık. Oradaki varlık yani.
Da zain. Oradaki varlık. Oradaki varlık.
Oradaki varlık.
Zain. To be, yani olmak fiili.
Olmak
fiili. Z ile yazdı ya, Z ile okunuyor ya.
Z
okunuyor. Tabii.
Evet.
İşte, Dasein, yani being there, orada olmak.
Being there, orada.
Evet. Orada olmak.
Oradaki varlık. Yani onu Heidegger mesela büyük çeviride kendi yazarken büyük beyler gösteriyor. Bizim varlıklarımız da küçük beyler. Yani ona işte tanrısallık atfediyor gibi. Yani tanrı kelimesi de kullanmıyor ama
o
onun yani fırlatılmış.
Neresi?
Neresi?
okuyunca çok anlarsınız. Çatışır düşünmeyin.
Yani mekan mı belirliyorsunuz?
Hayır, bir şey değil. Yani
mekan belirliyorum ama.
Hayır, ben Erdoğan'ın yazdığı şeyi
söylüyorum. Mekan belirliyorum ama öyle soyut mekan önce. Önce soyut mekan. Önce olması gerektiği için olan bir mekan. Yani varlığa mekan olacak şeyin hangisinin önce geldiği de önemli. Evet. Önce varlık mı gelir, önce mekan mı gelir, yer mi gelir?
Şu lor peynir.
Bunları sıralım ve düzenleme de yapacağım zaten. Şöyle bir şimdi 20-25 saat kadar falan yazsın ama. Geri dönüp bazı şeyleri tekrardan düzeltmem lazım.
Ne peyniri?
Öyle düşünmüyorum. Bayağı gözler düzeceğim, ondan sonra dönüp düzelteceğim. Paragraflar yer değiştirebilir.
Ama varlık demek en yoksullaştırmak diye geçiyor.
Yok, ben Hegel temelli yazmıyorum. Yani Hegel diye yazmıyorum. Yani o zaman çıkartırım buradan, bölüm koyarım buradan. Öyle bir şey değil yani. Daha özgün olmuyor çalışıyorum. Daha hiçbir felsefecilerle bahsetmedim. Hiç kimsenin ismi geçmiyor. Hiçbir felsefecinin ismi geçmiyor.
Yani varlığın evi gibi yine sen de söylüyorsun o zaman. Öyle mi?
Varlığa mı?
Yani varlığın evi gibi mi söylüyorsun?
Evi gibi.
Evet.
Yok, öyle mi?
Yani oradayım, nasıl açıklıyorsun? Yani o mantıkla gittiğin zaman o kapıya çıkmıyor mu?
Ama işte önce çok soyut olan bir şey var. O soyut olan bir şeye ev de lazım biliyorum. Onun belli bir aşamadan sonra.
Önce orada mı var?
Zeminden önce.
Önce orada mı var yani?
Önce var. Ondan sonra oraya geliyor.
Nasıl geliyorsun oraya?
İşte onu yazmaya çalışıyorum şu anda.
Yani zaman mı kapandı?
Son peki bir süreç.
Yok.
Yok. Oradakine belli bir yüklemişsiniz o zaman. Yani,
değil mi? Evet. Ama gene de orayı da anlatırken gene varlığı da anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Yani onu da söylemeniz lazım. Onu da başlamanız lazım. Şey oldu yani, sticker'ı almıştım. Levent'e verdim, o okudu, ben pek bir şey anlamadım dedi ama.
Neyse, basınca okuruz biz de.
Ne zaman çıkıyor?
Yani, gene birkaç ay sürer mi? Yazı bulurum. 24 saat. Bazen yavaş gidiyor, bazen hızlı gidiyor. Bazen kalkıyorum, gece aklıma bir şeyler geliyor, yatarken devam ediyorum. Ama iki gün yazamıyorum ondan sonra. Belli olmuyor yani. Hiç şey değil. Öyle ölçüsü yok yani. Günde 3 sayfa yazsam 10 gün 30 sayfa, ayda 90 sayfa falan değil. Bu adamcağız bunu kaç senede yazmış?
Bilmiyorum.
12 senede.
Öyle mi? James Joyce'de yürüsünse 15 senede.
Bu da bayağı büyükmüş ya. 12 senede
kitapmıyorsun. 15 senede değil. 7 senede yazmış.
Senin ömrün vefayet vermedi yazmaya.
12 sene mi?
Adam herhalde.
Ama 12 sene, 2 sene.
Sen ben şey düşüncem nerede başlıyor diye düşünmedim dedi.
Ya yargıyı bu kadar ayırmak, tasarım bu kadar yani düşünüyor
musun? Ama onu almış. Şeyde de üstüne falan almış.
Nereden
almış? Tamam, bir altı yapısı olabilir yani.
Ben işte Leibniz'de.
Çok şeyden almış.
Hepsi al, herkes alıyor, sen de alıyorsun, o da alıyor, o da alıyor, hepimiz alabiliriz ama kimse yani doğru zaman, bir varlığa varmadı yani sonuçta.
Çok bozuldu ya, haddinden fazla evet. Uzatmış.
Ama bir tek bu değil ki yani, tüze felsefesinde yazmış,
çocuğun
öbüründe yazmış, dilini yazmış.
İri yıl notları var
derken. Tabii
canım yani.
Yani evet.
Gerçekten insan üstünlük yani.
Yapma yaşayacak
sınırlayacak
şeyler
değil. Değil yani gerçekten.
Yani dersler veriyor yani insan sadece bu da olmaz.
Ve yani bir tek cümleyi başında kullanmıyor adam. Evet, bir tek sözcüğü yani şu bir cümlenin içinde geçen her sözcük lan diye oturuyor. Yani bir anla bir şeyi var laf olsun diye bir sözcük kullanılmıyor orada.
Diyemiyorsun.
Hadi onun yerine şunu kullanayım değil.
Hayır anlamayan öyle diyor.
Ha anlamayan buna ne gerek var?
Ama dezavantajı ne biliyor musunuz? Şu adamı çok insan anlamadığı için bırakıyor yani.
Ama herkes aynı düzeyde değil, kolay bilinmiyor.
Tabii. Yani insanların çoğu, hatta akademik kariyer olan insanlar bile anlamadığı için bunu önemsemiyor. Yani anlamadığı için önemsemiyor. Ya mesela okullarda yok, şey, literatürde yok, mesela aç internet sayfalarında bahsetmiyorlar. Yani kimse sallamıyor bile. Ama niye? Gerçekten anlamadıkları için. Dikkate
almıyor.
Ulan ben anlamıyorsam diyor, saçmadır.
İki sayfa ayrılmış. Bakın felsefe tarihinde. İşte anlaşılması büyük bir felsefe.
Ne yapar? Evet.
Ölçüde vesaire.
Evet, ben kısa gitmiştim. Evet.
Kaç sayfa olacak yani tamam?
200. 200 sayfa planlıyorum. Ya öyle bir planlıyorum.
250 olur.
İşte 250
80 olur. Önemli olan. Evet. Sizin tam olarak tam
da 200 değil tabii. 199 200 değil.
Çünkü bazen şey yani her ne kadar kurgu değilse de yani sonuçta belgesel niteliğinde bu. Yani tarih kitabı değil. Hani şey olmak üzere tarih ya. Değil mi? Tamam.